Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Program Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Gülşah Turgut Rahmanoviç sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, bu hafta da Bedevi ile karısının tartışmasına devam ediyoruz.
Evet.
Herkesin görüşü bulunduğu makama göredir. Hiddetle bana lakaplar taktın, yalancı efsuncu dedin. Halbuki ben sevgilinin dostuyum. Yılan tutsam bile dişini söker, bu suretle onu başı ezilmekten kurtarırım. Çünkü o diş onun can düşmanıdır. Ben düşmanı da kendime dost ederim. Ben asla tamahtan efsun okumam. Ben bu tamahı baş aşağı etmişimdir. Allah göstermesin. Benim halka karşı tamahım yok. Gönlümde kanaatten bir alem var. Sen armut ağacı tepesinden böyle görüyorsun. Aşağı in. Sende o şüphe kalmasın. Biraz dönersen başın dönmeye başlar. Evi dönüyor görürsün. Halbuki dönen sensin.
Evet. Şimdi Sümeyra Hanım, Mevlana Hazretleri bu Bedevi ile karısı hikayesiyle aslında bize iç dünyamızda ruhumuzla nefsimiz arasındaki mücadeleyi ya da münasebeti aslında bize anlatmaya da çalışıyor. Şimdi burada şöyle bir hatırlatmakta fayda var dinleyicilerimize. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın nezdinde ifade edilen bir ayet-i kerime var. İbrahim'e biz afak ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz. Yani dış dünyada ve kendi iç dünyasında ayetlerimizi göstereceğiz diyor. Bizim dışarıda dış dünyada yaşadığımız hadiseler, işte insanlarla olan münasebetlerimiz ya da eşyayla olan münasebetlerimiz aslında bizim iç alemimiz için de geçerlidir. Biz bu Mesnevi'deki hikayeleri daha çok iç alemle ilgili olarak irtibatlandırarak anlarsak daha doğru anlamış oluruz, doğrusu isterseniz. Bu yüzden de bizim iç dünyamıza ilişkin yorumlarda bulunmak lazım. Çünkü burada Bedevi ile karısının hikayesi nefsin arzu ve hevasıyla ruhun teskin ediciliği, sakinleştiriciliği arasındaki ya da işte eğiticiliği ve öğreticiliği arasındaki münasebeti de aslında bize anlatıyor aynı zamanda. Biraz böyle bakmakta fayda var. Böyle baktığımız zaman anlamlı hale geliyor. Aksi takdirde kuru birer hikayeden ibaretmiş gibi düşünüyoruz. Bu dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Mevlana Hazretleri Bedevi'nin dilinde bize şöyle söylüyor. Diyor ki hiddetle bana lakaplar taktın. Yani karısız Bedevi'ye lakaplar takıyor. Yalancı diyor, efsuncu diyor, tembel diyor. Ve Bedevi ona cevap olarak diyor ki halbuki ben sevgilinin dostuyum. Şimdi aslında burada lakap takma deyince, Bedevi'nin dilinden bu sözü söyleyince bizim dış dünyada sosyal münasebetlerimize baktığımız zaman böyle bir vakanın var olduğunu da hepimiz biliyoruz. Özellikle Anadolu'da lakap takmak çok yaygın bir şeydir. Hı hı. Yani özellikle köylerde herkesin bir lakabı vardır ve isimlerinden daha çok lakaplarıyla bilinirler. Bunun belki çeşitli sebepleri, sosyolojik ve psikolojik sebepleri olabilir. Benim tahminime göre en önemli sebeplerinden bir tanesi geçmişte bu soyad kanunundan önce insanların babalarıyla, isimleriyle birlikte zikrediliyordu. Mesela beni Cumhuriyet dönemi öncesi olmuş olsaydık Basrioğlu Osman diye isimlendirilecekti. Ve isimler aslında birbirlerine çok benzediği için ve ayırt etmekte zorlanıldığı için insanlar bu ayırt etme işini kolaylaştırmak maksadıyla lakap takıyorlar. Hı. Mesela benim rahmetli babamın lakabı biraz şeydir ama Kızıl Basri diyorlarmış babama. Sebebi de çabuk sinirlenilmiş gençliğinde. Bu sinirlenince de kıpkırmızı olmuş. Aslında babam iyi bir adam, çevresi tarafından sevilen bir adam. Ama gençlik yıllarında çabuk sinirlendiği ve sinirlendiğinde de kızardığı için aslında kızarması da kendi sinirini başkasına zarar vermeden yatıştırmaya mahsus bir kızarma olduğunu da anlatırlar hep. Bunun gibi insanlara Anadolu'da lakaplar veriyorlar ve burada da böyle. Ama biz hakikaten insanları değerlendirirken de bir takım onlara ünvanlar ve lakaplar veriyoruz. Ve bunların bir kısmı iyi oluyor, bir kısmı da kötü oluyor. Lakap verme iki biçimde olur diyor şarihlerden bir tanesi. Bir teşrifi lakaplar, bir tezifi, yani bir şereflendirmek için lakap vermek. Yani diyelim ki bir ilçenin alimidir, büyüğüdür, ustasıdır. Onu şereflendirmek, onu aziz görmek maksadıyla bir takım ünvanlar verilir. Bazı insanlar da vardır ki onlara da kötü lakaplar takılırlar. Ve tabii Hazreti Peygamber Müslümanların birbirlerine lakap takmalarını, özellikle kötü lakap takmalarını da yasaklamıştır. Yani çünkü bu insanlar ayrılığında, insanlar arasında ayrılığa da sebep oluyor, küskünlüğe de sebep oluyor. Ama böyle de olsa vaka olarak bunun olduğunu unutmamak lazım. Tabii burada bir de bu lakap takmak sadece Anadolu'da var olan, yaygın olan bir şey değil. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da bile bunun izlerini görebiliyoruz. Mesela çok önemlidir bu aslında Kur'an-ı Kerim öğretisi bakımından. Hazreti Peygamber'in amcası var, Abdülüzzâ isimli. Hazreti Peygamber'in amcalarının ve dedelerinin bir kısmı iman ediyorlar, bir kısmı da inanmamış olsa bile Hazreti Peygamber'i engellemek için özel gayret göstermiyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in diliyle söyleyecek olursa kafirlik etmiyorlar ona. Onu engellemek için, onun tebliğinin önünü kesmek için gayret göstermiyorlar. Bir tanesi istisna, bir tanesi hariç. Bu istisna olan da Abdülüzzâ diye amcası var Hazreti Peygamber'in. Hazreti Peygamber'in Abdülüzzâ diye amcası olan da Hazreti Peygamber'i engellemek için sürekli gayret gösteriyor ve onun tebliğ etmek üzere gittiği topluluklarda yaptığı tebliğden sonra kendisi de gidiyor ve yeğeniyle ilgili olarak ileri geri sözler söylüyor. Yani bu cinlenmiştir, işte bu aklını yitirmiştir, bunun söylediklerine itibar edilmez gibi sözler söylüyorlar. Bu tabi Allah tarafından da hoş görünmediği için, hoş karşılanmadığı için hepimizin bildiği Leheb suresi vardır. Kelime anlamı alev babası demektir. Ebu Leheb diyor şeyde. Aslında Abdülüzzâ olmasına rağmen Ebu Leheb alev babası diye Allah bile isim takıyor. Karısına da odun hammalı diye isim takıyor. Neden odun hammalı diye isim takıyor? Çünkü karısı da kocasıyla birlikte oluyor ve aslında kocasının yeğeni aleyhine çalışması konusunda Anadolu'da hani böyle o tarafa doğru yönlendiren, teşvik eden anlamında kullanmak üzere teşvik ediyor. Sürekli kızdırıyor yani amcasını, yeğeninin aleyhinde söz söylemek üzere teşvik ediyor. Dolayısıyla bu yüzden de Kur'an-ı Kerim onlara bir lakap takıyor ve diyor ki birisine Alev babası diyor, bir tanesini de odun hamalı lakabı takıyor ve kıyamete kadar da bakın bizim dilimizde de var. Aslında bu iki insanın lakabı bizim dilimizde de var hala, kıyamete kadar da kalacak. Aslında kötü lakap takmanın bir sebebi daha var benim anladığım kadarıyla. O da insanların kötülüklerine, başka insanların kötülüklerine mani olmak. Bu nasıl olacak başka insanların kötülüklerine mani olmak? Çünkü kimse kötülükle yad edilmek istemez, kötülükle anılmak istemez. Dolayısıyla kötülükle yad edilmemek için, kötülükle anılmamak için kötülüklerden uzak durması gerektiğini düşünen insan. Evet, Ahmet'in kötü lakabına bakarak kendisinin de öyle bir lakap almak istemez, öyle bir lakapla anılmak istemez. Bu yüzden de o kötülüklerden uzak durma ihtimali var. Yani mesela Anadolu'da enteresan bir şey var, onu da burada söylemekte fayda var. Bizim o tarafta çokça vardı bunlar. Mesela gavur Ali dedikleri bir şey var. Bazı insanlar vardır ki gavur Ali derler. Bunlar ibadet etmezler. İşte ne bileyim sağa sola kötülük yaparlar. Ya önüne gelen insanlara kötülük yaparlar. Halbuki normalde bizim geleneğimizde, İslam düşüncesinde Ali dediğimiz Hazreti Ali'dir ve o bizim açımızdan çok ehemmiyetli bir insandır. Çünkü Müslümanların dördüncü büyük halifesidir. Hazreti Peygamber'in damadıdır ve ilmin de kapısıdır. Yani İslam ilimlerinin gelişmesinde ve İslam'ın yayılmasında çok ehemmiyetli bir rol üstlenmiş birisidir. Yani Ali dediğimiz zaman aslında normal şartlarda bizim çok ahlaklı, edepli, ilim sahibi, gayretli ve İslam için canını feda eden bir adam hatıra gelmesi gerekirken bazı Aliler var ki onlar ne yapıyorlar? Bunu kötüye, o hiç öyle değilmiş gibi kötülük yapıyorlar sürekli. Bu yüzden de Anadolu halkı onlara bilge bir şeyle, insanla gavur Ali diyor. O yüzden de diğer insanlar aslında gavur Ali olmaktan uzak durmak için özel gayret gösterirler bu lakabı almamak için. Lakap meselesinin de böyle bir iyi tarafı olduğunu doğrusunu söylemek lazım. Ama Müslümanlar arasında özellikle insanları kötülükle yad edebilecek, diğer insanların onun hakkında kötü düşünmesine sebep olabilecek lakap takmaktan uzak durmak lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim de insanların birbirlerine kaş göz ederek alay etmesini de yasaklıyor zaten. O yüzden de bundan uzak durmakta fayda var. Yine Mevlana Hazretleri burada yılan tutsam bile dişini söker, bu surette onu başı ezilmekten kurtarırım. Çünkü o diş onun can düşmanıdır. Ben düşmanı da kendime dost ederim diyerek irşat faaliyeti yapan, Hazreti Peygamber'in görevini üstlenen insanların aslında kötülük gibi gözüken işlerinin bile iyiliğe matuf olduğunu, iyilik maksadıyla yapılmış olduğunu bize söylüyor. Şimdi normal şartlarda yılanı insanlar neden başına ezerler? Zehirli olduğu için başına ezerler. Zehirli olmadığı ortaya çıkarsa, zehirli olmadığı bilinirse ya da zehrinden uzaklaştırılırsa ne yapılacaktır? Ona kimse zarar vermeyecektir ya da ondan kimse korkmayacaktır. Genelde insanların birilerine kötülük yapmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında ondan korkmasıdır. Yani ondan korktuğu zaman ona kötülük yapıyor. Onun kendisine bir zararı dokunacağı için kötülük yapıyor. Bu yüzden de burada Mevlana Hazretleri irşat faaliyeti yapan insanların, mesela diyelim ki çocuğu, öğretmenler için de aynı şey geçerli. Şimdi öğretmen, bir öğrencinin aslında kötü bir özelliği varsa o kötü özelliğini tedavi etmek için, o kötü özelliğini ortadan kaldırmak için öğrenciye bir şey söyler. Dolayısıyla biz buradan şunu da kolaylıkla anlıyoruz. Yani insanların aslında birilerine iyilik yaparken, özellikle mürşitlerin, eğitimcilerin birilerine iyilik yaparken zaman zaman kötülük yapıyormuş gibi, ona ceza veriyormuş gibi de olabilir. Yani bir insana verdiğiniz ceza onun aleyhine olmaz her zaman. Bazen onun lehine olur, faydasına olur. İşte Mevlana Hazretleri burada onu bize anlatmaya gayret gösteriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şöyle ayet-i kerimelerle karşılaşıyoruz. Mesela Fussilet suresi 34. ve 35. ayet-i kerimelerinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İyilik ile kötülük bir olmaz. Sen kötülüğe de güzellik ile karşılık ver. O zaman göreceksin ki sana düşmanlık eden kişi sımsıcak bir dosta dönüşmüş. Buna ancak sabırlı olanlar, büyük idealler taşıyanlar kavuşturulur. Yani Kur'an-ı Kerim de aslında bize kötülük yapan insanların bile kötü davranışlarına karşı iyilikle cevap verilebileceğini ve onların iyilikle tedavi edilebileceğini söylüyor. Bu tabii çok kolay bir şey değildir. Bu insanların çok büyük bir olgunluğa erişmesiyle, ulaşmasıyla doğru orantılı bir şeydir. Bu kolay kolay gelinebilecek bir noktada değildir. Buna ancak biraz önce söylediğimiz gibi irşat faaliyetine hak kazanmış mürşitlerin yapabileceği şeylerdir. Ben başımdan geçen şöyle bir misali aslında verebilirim. Yani bir kötülükle maruf olduğunu bildiğimiz, kötü özelliklerini kötü olarak bildiğimiz bir gazeteci vardı ve ben aslında onu pek sevmezdim. O da bizi sevmezdi. Çünkü iyiler de kötüler birbirinden çok fazla sevmezler. Bir gün işte bulunduğumuz ilçenin kaymakamıyla bir yerdeyiz, birlikteyiz. Baktım ki kaymakam bey o gazeteci, benim kötü olarak bildiğim gazeteciye iyi davranıyor. Ona da iyi insanlara yaptığı muamelenin aynısını yapıyor. Ben biraz aslında önce bu zoruma gitti. Kaymakam bey'i ondan sonra kenara çektim, dedim ki ya kaymakam bey, siz bu arkadaşı tanıyorsunuz değil mi dedim. Tanıyorum dedi. Kötü özelliklerini de biliyorsunuz değil mi dedim. Biliyorum dedi. O zaman dedim, yani iyilerle kötülere aynı müsavi davranmış olmuyor musunuz? Yani iyilere gösterdiğiniz ihtiramı o kötüye de gösterdiğiniz zaman burada bir adaletsizlik de ortaya çıkmış olmuyor mu dediğimde, kaymakam bey aslında bana bir de ders vermiş oldu burada. Dedi ki ben ona iyilik yaparak aslında kötülük yapmasına mani oluyorum. Çünkü kaymakam bey ona iyilik yapmamış olsa belki kötülüğünü yine sürdürecek. Hakikaten baktığınız zaman bazı kötü insanlara siz İşin başında iyilikle muamele ederseniz o size kötülük yapmaya cesaret edemez. Bu yüzden de bu ince noktayı kavramak çok önemli bir şeydir. Yani biz sadece iyilere iyilikle cevap vermek durumunda değiliz aslında. Kötülüklerin, kötülüğünü engellemenin en etkili yollarından birisi de belki de onlara iyilikle muamele etmek. Çünkü Kur'an-ı Kerim de zaten biraz önce okumuş olduğumuz ayet-i kerime de bunu dile getiriyor. Ama bu kolay bir yer değildir. Bu makama çok kolay gelmiyor insanlar. Bir de insanların özelliklerini çeşitli merhaleler olarak düşünecek olursak, işte nefse emmare, nefsi levvame, nefsi mühime gibi çeşitli merhaleler olduğunu söyleyecek olursak, bu sözünü ettiğimiz kötülüğe de iyilikle muamele etme makamına gelmek biraz mesafe kat etmeyi de gerekli kılıyor. Daha sonra bu arkadaşın başka bir şey daha anlattı bana, bir toplulukta bu başka bir yere vali olduğunda. Dedi ki benden önceki valiyle ilgili olarak buradaki bir grup gazeteci haksız bir sürü haberler yapmışlar ve adamın makamından olmasına sebep olmuşlar. Ben buraya geldiğimde, tayinim buraya çıktığında onlarla bir yemek yedim ve onları dinledim. Yani onların bu şehirle ilgili görüşlerini dinledim. Sonra da benim prensiplerimi anlattım onlara. Aramızdaki münasebetin nasıl olması gerektiğini anlattım. Henüz bana böyle bir saldırıda bulunmadılar demişti. Buradan şunu da çıkarabiliyoruz. Yani tabii her insan için belki bunu söylemek mümkün olmaz. Yani her kötü insanın kötülüğünü engellemek iyilikle mümkün olmayabilir. Ama bazı insanların kötülüklerini iyilikle engellemek mümkün. İşte burada Bedevi'nin dilinde Hazreti Mevlana yılanın dişinin sökülmesinden bahsediyor. Yılanın dişini söktüğünüz zaman yılanın dişini iyilikle de sökebilirsiniz. Hani bu sıralar benim dişle ilgili bir tedavim de var. Oradan misal vereyim. Dişimizi sökmek istediğimiz zaman ne yapar? Diş hekimi oraya önce bir uyuşturucu vurur. Yani uyuşturucu derken der ki acıyı şey hissetmeyelim diye. Yoksa direkt kanırta kanırta dişimizi çekse herhalde büyük bir gürültüyle vaveyla koparız. Bu da böyle yani kötülüğü engellemek için de illa kötülükle hareket etmemiz, kabaca hareket etmemiz gerekmiyor. İyilikle de muamele etmemiz mümkün. Yine burada eğer kötülüğü engelleme konusunda iyi niyetle bir iyilik yaparsanız Allah buna yardımcı olacağını Ankebut suresi 69. ayet kerimesinde de dile getiriyor. Orada şöyle diyor. Bizim için gayret gösterenleri biz de yola iletiriz diyor. Diyelim ki siz hakikaten Allah rızası için kötülükle mağruf bir adamın kötülüğünü ortadan kaldırmak üzere gayret gösterirseniz başarılı olmanız konusunda Allah da size yardımcı oluyor. Bu tabii bunu biraz iç alemimiz olarak da düşünelim. Hep dışarıya yönelik olarak düşünmeyelim. Bir kötü özelliğimiz var ve bu kötü özelliğimizi ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu kötü özelliğimizi yenmek ve iyiliğe dönüştürmek istiyoruz. İşte burada gayret gösterirsek, bunu yenmek için gayret gösterirsek Allah da bize yardımcı olacaktır. Ama biz böyle bir gayret göstermezsek, sadece işin kendiliğinden olmasına düşünürsek bu defa da ne yapamayız? Muvaffakiyete yani başarıya ulaşma şansımız olmaz. Yine burada Bedevi konuşmaya devam ediyor. Diyor ki ben asla tamahtan efsun okumam. Ben tamahı baş aşağı etmişimdir. Yani benim niyetim dünyalık değildir. Tamah dediğim şey şudur. Bir dünyada sürekli kişisel menfaatin için mal mülk istemenizdir. Yani budur tamah şey Anadolu dilinde kullandığımız şey. Bu dünyevi istekler için böyle bir şey olmaz diyor. Yani sürekli dünya malına benim şunum da olsun, şunum da olsun, şunum da olsun diye bir tamah etmem. Çünkü ben bu tamahı baş aşağı etmişimdir, yenmişimdir zaten diyor. Çünkü hem dinin inşaatı için çalışan insanlar hem de toplumun inşaatı için çalışan insanlar Yasin suresinde de dile getirildiği gibi bir ücret istemezler. Peygamberlerin temel özelliklerinden bir tanesi buydu. Yani bir ücret istemezler yaptıkları işe karşılık. Hakikaten toplumu ıslah etmek için gayret gösterdiğini söyleyen insanlar, dinin yayılması için gayret gösterdiğini söyleyen insanlar bu yaptıkları işten dünyevi bir meta elde etmek için gayret göstermezler. Bu yüzden bizim alimlerimizin büyük çoğunluğu kendi işleri vardır. Ticaretle iştigal ederler, marangozluk yaparlar, demircilik yaparlar, her neyse bir terzilik yaparlar. Bir mesleği vardır ama aynı zamanda bu mesleğinden arta kalan akşamlarında da ne yaparlar? İlimle uğraşırlar ve çevresindeki insanları da irşat etmek için özel gayret gösterirler. Ve burada yine Bedevi'nin dilinden Hazreti Mevlana diyor ki Allah göstermesin benim halka karşı tamahım yok. Gönlümde kanaatten bir alem vardır. Şimdi burada kanaat üzerinde de aslında durmak lazım. Çünkü kanaat üzerinde de durmazsak tembellikle ikisini de karıştırabiliriz. Kanaat etmek yetinmek demek. Peki tembellikle ne ilgisi var? Şimdi mesela toplumda bazı insanlar var kendilerinin kanaatkar olduğunu söylüyorlar. Ve insanın en temel özelliklerinden bir tanesi aslında kendi kendisini kandırmasıdır. Yani insanoğlunun garip bir özelliği vardır. İnsanoğlu kandırılmaktan sanki haz alıyor ya da kandırılmak gibi bir derdi var yani bunu şeyden çıkarıyoruz. Biz Hazreti Adem'in cennette kendisine secde ettirilmiş olmasına rağmen iblise kanmasından çıkarıyoruz. Yani aslında iblis de melaike de Ademoğluna secde etmiştir, ona itaat ettirilmiştir. Ama üstelik de Allah uyardığı halde yani bu sana düşmandır diye uyardığı halde onu dinliyor ve o yasak meyveden onun telkinleriyle yiyor. Sanki buradan da ontolojik anlamda insanoğlunun bir kandırılma gibi bir derdi var gibi geliyor bana ve zaman zaman kendi kendini de kandırabiliyor. Mesela tembelliği kanaat olarak kendi kendisine yutturabiliyor. Yani mesela bakıyoruz biz toplumda bazı insanlar var. Ev geçindirmek durumunda olan bazı insanlar var. Gidiyor sabahtan akşama kadar işte kahvede çok affedersiniz okey oynuyor. O dumanın altında yatıyor ama buna da diyor ki ya ben kanaatkarım ne olacak diyor işte geçinip gidiyorum. Ha, bu kanaat değildir aslında. Bu tembelliktir. Bu ikisini de birbirine karıştırmak lazım. Yani insanın iç dünyasında kendi kendisini kandırmak gibi bir de hastalığı da vardır. Yani buna da dikkat etmek lazım. Çünkü kendi kendimizi kandırmaya kalktığımız zaman kimse bunu engelleyemiyor. Dışarıdan gelen bir şey değil çünkü bu. Hakikaten mesela bizim atasözlerimiz var. Diyor ki bugün işini yarına bırakma. Halbuki biz her defasında bir mazeret buluyoruz. Yani bugün şu şeyimiz var işte yarın şu tarafını yaparım diyoruz ve bir şeyi tembelliğe düçar olabiliyoruz. O yüzden kanaatle tembelliği de karıştırmamak lazım. Kanaat şudur. Gayret göstereceksin, çalışacaksın, fiiliyatta bulunacaksın. Bunun sonucunda sana bir rızık verilecek ve onunla kanaat edeceksin, onunla yetineceksin. Aslında kanaatten maksat budur. Aksi takdirde yoksa tembellikten ibaret değil. İnsanoğlunun hem kendi kendini kandırması hem de başkaları tarafından kandırılmasına dair olarak son söz, bu bölümde son söz olarak Mevlana Hazretleri diyor ki, sen armut ağacı tepesinden böyle görüyorsun, aşağı in, sende o şüphe kalmasın. Şimdi insanlar hakikaten kendi kendilerini kandırıyor. Mesela diyelim işte biraz önce verdiğimiz misalde olduğu gibi çalışıp evine ekmek getirmesi gereken bir adam gidiyor kahvede okey oynuyor. Ve niye böyle yapıyor arkadaş diye sorduğunda diyor ki iş yok. Aslında iş var. Yani çalışabileceği iş var. Diyelim ki 10 liraya gideceğine 5 liraya gitse ya da 8 liraya gitse iş bulacak. Ha bugün 5 liraya iş gidersin de yarın 15 liralık işe gidersin. Ama ne yapıyor? 15 liralık iş buluncaya kadar işe gitmiyor. Aslında bu onun kendi kendisini kandırmasıdır. Yani armut ağacının tepesinden bakması gibidir. Bununla neyi kastediyorum? Şunu kastediyoruz. Yukarıdan baktığınız zaman kuş bakışıdır. Başka türlü görürsünüz. Ama bir de hayatın içerisine indiğiniz zaman başka türlü görürsünüz. Mesela bir kayayı düşünün. Siz yukarıdan baktığınız zaman işte kayanın şekli neyse, yuvarlaksa yuvarlak, dikdörtgense dikdörtgen, üçgense üçgen olur yukarıdan görürsünüz. Ama aşağıya indiğinizde önünüzde bir engel olarak durur. Yani aşağıdan hayatın içerisinden bakmak lazım. Hayatın içerisine baktığınız zaman bu defa bambaşka bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Yani hakikati daha çok görmeniz mümkün. Bu aslında toplumu idare eden insanlar için de böyle. Yukarıdan baktıklarında mesela diyelim ki eğitimi yukarıdan planlayan insanlar ya da devleti idare etme işini yukarıdan planlayan insanlar planladıklarında her şeyin günlük gülistanlık olacağını zannediyorlar. Yani tepeden baktıklarında, armut ağacının tepesinden baktıklarında planlarının çok işe yarayacağını zannediyorlar. Ama hayatın içerisine girdikleri zaman, yeryüzüne inip de uygulamaya kalktıkları zaman bir sürü problemle karşı kalıyorlar. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri işte diyor ki yani armut ağacının tepesinden bakıp durma, yani aşağıya in de bak. Ve bir başka misal daha veriyor burada. Diyor ki biraz dönersen başın döner, evi dönüyor görürsün. Halbuki sen dönüyorsun. Bunu biz aslında çocukken yapardık yani. Çok denerdik. Kendi etrafında dönersin bir süre sonra sen değil ev dönmeye başlar. Aslında senin başında dönüyordur. Başka bir misalimizde bizim aslında benzer bir şey de vardır. Araçta yolculuk yaparken gözünüzü yola, asfalta dikerek hep bir noktaya bakarsanız bir süre sonra araç duruyor, yol geri gidiyor evet. Olarak görürsünüz. Demek ki aslında insanoğlunun eşyayı ve hadisatı olduğu gibi görmesi çok kolay bir şey değil. Yani kendi kendimizi kandırabiliyormuşuz. Kendi kendimizi başka istikametlere götürebiliyormuşuz. O yüzden de İşin doğrusunu söylemek gerekirse dikkatli olmak lazım. Yani dikkat etmek lazım. Hayatı anlamak için gayret göstermek lazım. Ve yeryüzünde yaşamak lazım. Yukarıdan tepeden bakmamak lazım. Hem gündelik hayata böyle, hem işte siyasi hayata böyle, hem de şahsi hayatımıza böyle. Hakikaten birçok insan kendisini kandırdığı için, kendisinin ulaşılmayacak belki lüzumsuz afaki hayallerin peşine düştüğü için de ne yapıyor? Telef olup gidiyor. O yüzden de bizim armut ağacının tepesinden değil de hayatın içerisinden yaşamamız gerekiyor.
Peki hocam, programımızın sonuna geldik. Sayın Osman Kayar, haftaya yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.